Ayrım 35, sayfa 330. Yan gözle karısına baktı. Sessizliği Leonora bozdu. Bize söyleyebilir misiniz? Dunayev size başka ne tür bir iş verdi? Önemli mi bu? Dedim ya, o artık yok. Sizi rahatsız edemeyecek. Evet, ama yine de bilmek istiyoruz. Erol sanki sarışın kadının etkisindeymiş gibi bir müddet onu hayranlıkla süzdü. Kararsız bildiklerini anlatmak istemiyormuş gibi havalara büründü. Sanırım bir takım ayak işleriydi. Başka bir yabancı ile temas kurmamı istiyordu. Sebebini bilmiyorum ama o adamla karşı karşıya gelmek istemediğini düşündüm. O yabancının ismini size söyledi mi? Evet. Bize açıklar mısınız? Bana göre hava hoş. İlla ki bilmek istiyorsanız söyleyeyim. Thomas Higgins diye biri. Galiba bir İngilizmiş. Kaldığı yeri de söyledi mi? Hı. Tepe başındaki bir otelin adını verdi. Ya kim olduğunu, ne istediğini. Kim olduğunu söylemedi ama ona söylememi istediği şey çok komik, şaşırırsınız. Devam etti. Lütfen. Adresinizi söylememi istedi. Leonora'nın yüzü sapsarı kesilmişti. O İngilizle görüştünüz mü? Erol olumsuzca başını iki yana salladı. Hayır, gerek kalmadı. Vasily Kirilenko titreyen bir ses tonuyla fısıldar gibi konuştu. Yalnızca adresimizi mi götürmeni istedi? Evet, çok komik değil mi? Basit bir adres bildirimi için bana oldukça çok bir para verdi. Hiçbir şey anlamadım. Telefonla bildirir, faks çekebilir ya da otele mektup gönderebilirdi. Ama nedense bunların hiçbirini yapmadı ve bu işi bana bıraktı. Generalin yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu birden. Neden böyle yaptığı hakkında bir bilginiz var mı? Kesinlikle yok. Ya sizin? Hayır, bir tahminde bulunabilir misiniz? Nasıl bulunabilirim ki? Garip bir adamdı. Olsa olsa bu işe fazla bulaşmak istememiştir. Aklıma başka bir olasılık gelmiyor. Leonora yavaş yavaş Erol'a yaklaştı. Bir elini dost omuzuna koydu. Adresimizi o İngiliz'e vermediğinize emin olabilir miyiz? Ajan bu sorudan rahatsız olmuş gibi kadına baktı. Bu sorunuza alındım. Size şimdiye kadar bir yamuk yapmadığımı anlamış olmanız gerekirdi. Hiçbir yalanımı gördünüz mü? Leonora buz gibi bir ifadeyle hayır görmedik diye mırıldandı. Ama gerçek bizim için çok önemli. Tahmin edebileceğinizden de fazla. Başka bir deyişle başımız cidden belada. Leonora ajanın kolundan elini çekip odanın içinde kararsız ve endişeli adımlarla dolaşmaya başladı. Sırtını Erol'e döndüğü bir sırada kocasına hafifçe göz kırpmış ve sen işe karışma tarzında bir işaret vermişti. Erol safça sordu. Ne belası? Sorun şu ölen Rus değil miydi? Leonora karşılık vermeden bir süre daha yürümesine devam etti. Sonra tam genç adamın karşısına dikilerek hüzünlü bakışlarını yüzüne çevirdi. O sorunumuzun bir parçasıydı. Fakat asıl tehlike o İngiliz'den geliyor. Erol kısık sesle bunu tahmin etmiştim zaten diye homurdandı. Durum tahmin ettiğiniz gibi değil, çok daha kötü. Dunayev size doğru söylemiş. Ben değil ama kocam gerçekten de Rus asıllıdır. Yıllar evvel Moskova'dan kaçmak zorunda kaldı. Çünkü o tarihte Rusya'daki komünist rejime karşı gelen ünlü isimlerden biriydi. Siyasi polis peşindeydi. Başka hiç şansı yoktu. Onunla Almanya'da tanıştık. Daha o tarihte Dunayev izini sürmeye başlamıştı. Bir gün bizi Almanya'da sıkıştırdı. Kocamdan nefret ediyordu. Sarışın kadın olayları hatırlama sıkıntısı içindeymiş gibi tavırlar takınmıştı. Erol içinden mükemmel rol yapıyor diye düşündü. Bakalım şimdi neler uyduracaktı. Bir sabah ben evde yalnızken baskın yaptı. Görev ve sorumluluklarından da öteye gitti. Çaresiz ve savunmasızdım. Alçakça bana saldırdı. Sonra cebir ve şiddet kullanarak beni konuşturmaya ve kocamın yerini öğrenmeye kalkıştı. Erol şaşırmış gibi kadını dinliyordu. Eşimin gittiği yeri ona söylemedim. Her neyse, olayları tüm çıplaklığıyla anlatmamın anlamı yok. O zaman Almanya'yı terk etmek zorunda kaldık, İngiltere'ye geçtik. Bu defa peşimize Thomas Higgins denen adam takıldı. Bizi yeniden bulmuşlardı. Dunayev onunla ortak çalışmaya başlamıştı. O zaman anladık ki artık hedefleri kocam değil bendim. Vay be diye mırıldandı Erol içinden. Bu kadar aptal mı görünüyordu acaba? Bu anlatılana ufak bir çocuk dahi inanmazdı. Sonra diye homurdandı. Senelerce Avrupa'da onlardan kaçtık. Şunu bilmenizde yarar var. Kocam Rus Musevisidir. Ben de Museviyim ve doğuma büyüme buralıyım. 5 sene önce Türkiye'ye sığınmaya karar verdik. Kocam vatandaşlığa kabul edildi. Ben zaten hep Türk tebaası olarak kalmıştım. Tam burada huzur ve güveni bulduğumuza inanmaya başladığımız sırada yeniden izimizi ele geçirdiler. Erol rolüne devam edebilirdi. Var namussuzlar diye söylendi. Leonora sanki bitik ve perişan bir haldeymiş gibi fısıldadı. İşte sırrımızın özeti bu. Artık neden peşimizde olduklarını anladınız. Oysa Jean anlamamış gibi başını salladı. Peki neden polisten yardım istemediniz? Polisten mi? Nasıl olur? Onlara ne söyleyebilirdik ki? Eşim kaçak olduğu için bütün Avrupa'da aranıyor. Oysa siyasi suçlu olarak kabul ediyorlar. Tek çaresi bunca yıllar intikam peşinde koşan o adamları ortadan kaldırmaktı. Zira mesele artık bir namus kovalamacasına dönüşmüştü. Ya onlar yaşayacaktı ya da ben. Sizi anlıyorum diye mırıldandı Erol. Kocam artık yaşlandı. Onlarla mücadele edecek halde değil. Ya kaderimizi kabullenecek ya yine kaçmaya çalışacağız. Burası benim vatanım. Artık uzaklaşmak istemiyorum. Ama korkarım, başka yapacak bir şeyim yok. Erol alınmış gibi bağırdı. Tam bir kabadayı tavrıyla. Hop dedik, durun bakalım. Burası Türkiye. İki kıçı kırık herif yüzünden memleketi terk edecek haliniz yok ya. Leonora içinden taşan gülümsemeyi belli etmemeye çalıştı. Ne yazık ki başka şansımız yok. Başımız yeterince belada. O İngiliz namussuz herifin tekidir, güçlüdür de. Onu alt edemeyiz. Önünde sonunda bizi bulacaktır. Dunayev sorununun sayesinde hallettik. Ama Higgins'den adama bir şey yapamayız. Öyle mi sanıyorsunuz? Beni unuttunuz galiba Bayan Leonora. Ben hiçbir zaman üstlendiğim bir işi yarım bırakmam. Size bu beladan kurtaracağıma dair söz verdim. Madem ki sorunlar bitmedi, o zaman sonuna kadar gideriz. Ama sizden daha fazlasını isteyemem. Zaten yeterince bize yardım ettiniz. Aaron pişkince kadının durum ağır gözlerinin içine baktı. Leonora ile konuşmalarını Türkçe sürdürüyorlardı. Siz de karşılığını peşin ödediniz dedi. Kadının gözleri ışıldamıştı yeniden. Ben her zaman size ödeme yapmaya hazırım ama bilmem ki bunu sizden isteyebilir miyim? Erol takındığı kabadayı tavrın içinden utanmış gibi mırıldandı. Sizin için her zaman kendimi ateşe atmayı hazır olduğumu hala anlamadınız mı? Leonora en seksi tavrıyla gülümsemişti. Erol ilk defa ondan o zaman korktu. Bu kadın tahmininden tehlikeliydi. Mahmut masasına geçmiş, gözlerini telefona dikmiş, her an çalmasını bekliyordu. Son derece huzursuzdu. Sanki her yerinden yaralmış, Thomas Higgins kayıplara karışmıştı. Takip masası elemanları diğer bölümlerden aldıkları takviye elemanlarla tüm geceden beri konsolosluk binasının önünde de devamlı memurlar bulunduruyorlardı. Ona rağmen henüz işe yarar en ufak bir bulgu merkeze intikal etmemişti. Saat sabahın 11'ini gösterdiğinde Mahmut ikinci kez Neslihan'ı arayıp İngiliz'den bir haber alıp almadığını sormak zorunda kalmıştı. Higgins kayıplara karışmıştı ama genç ajan henüz onun İstanbul'daki işini bitirmediğini bildiğinden mutlaka kızı arayacağına emindi. Üst üste arayışıyla kızı tedirgin ettiğinin de farkındaydı. Nitekim Neslihan ürkerek neden bu kadar ısrarla aradığını sormuş ama ajan ağzının içine gevelerek yuvarlak laflar etmişti. Kızı gerçekten de korkutmak istemiyordu. Mahmut'un aklının almadığı noktalardan biri de buydu. Higgins ile Neslihan arasında hiçbir bağ kuramıyordu. Genç kız son derece kendi halinde yaşayan saf ve temiz biriydi. Hatta bu işlerden öylesine uzaktı ki onun safiyetinden yararlanarak kötü bir emeli alet etmelerinin dışında aklına hiçbir olasılık gelmiyordu. Acaba bu nasıl bir olasılık olabilirdi? Mahmut uzun uzun düşünmüş ama bulamamıştı. Dün geceden beri üç tespit yapılmış fakat üçünden de bir şey çıkmamıştı. Taksim'deki bir otelde Dick Higgins adında birini bulmuşlardı ama 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyle karşılaşmışlardı. İkinci bulgu Thomas Hagerty adlı birine aitti. O da British Airlines'ın İstanbul'a görevli olarak uçuş yapan pilotlarından biri çıkmıştı. Üçüncüsü ise Büyükdere aslında yazlık pansiyon olarak kullanılan bir evden gelmişti. Adamın yazar olması ekipleri heyecanlandırmıştı ama sabahleyin adamı apar topar yatağından kaldırınca 30 yaşlarında kızıl saçlı, hafif üşütük, sarhoş ve biraz saldırgan bir tiple karşılaşmışlardı. Pek de bilir ki İngiliz'in çeşitli şekiller ve kimliklerle şehirde saklanma imkanı vardı. Ama bu uzun araştırmaları alacak ve zaman kaybına yol açacaktı. Bu nedenle Higgins'ın izini yeniden ele geçirmenin en pratik yolunun Neslihan'la teması olacağını düşünüyordu Mahmut. Fakat adam hala kızı aramamıştı. Acaba ne beklemişti, neden aramıyordu kızı? Yemekteki o buluşmayı yazacağını iddia ettiği roman için rehberlik teklifini herhalde laf olsun diye yapmamıştı. Mutlaka kamufle ettiği bir art niyeti olmalıydı. Mahmut koltuğunda geriye yaslanıp yeniden düşünmeye başladı. Acaba o saf kızı rehberlik maskesi altında nasıl kullanacaktı? Şehrin bazı yerlerine götürmesi için mi yararlanacaktı? Hiç de mantıklı bir izah değildi bu. Hatta daha da kötüsü dikkat çekiciydi. Pek çok kişinin ikisini çekebilir de oluşturdukları çift. Yaşlı fakat şık bir yabancı ve yanında güzel bir kız. İnsanlar ilgilenecekleri yoksa bile dikkat ederlerdi. Allah kahretsin diye homurdandı kendi kendine. Aklına hiçbir olasılık gelmiyordu. Bunun kıza hazırlanmış bir tuzak olduğu kesindi. Horace denen herif kendini Türk diye tanıtmış ve yakışıklılığından istifade ederek kızı kandırmaya çalışmıştı. Neslihan'ın ondan etkilendiği de gün gibi aşikardı. Yerinden kalktı, odayı arşınlamaya başladı. O zaman içindeki duyguları daha iyi tahlil şansı bulmuştu sanki. Bu konuda neden böyle endişeleniyordu? Neslihan'ın sadece amatörlüğünden mi huylanıyordu? Mesleğindekiler daima daha katırotlu, acımasız olurlardı. Görevin gereği neyse onu yaparlardı. Bu işte duygusallığa yer yoktu. Ama Mahmut ciddi ciddi Neslihan için endişeleniyordu. İnkar etmeye kendine yediremedi. Galiba Neslihan'ın güzelliğinin tesirinde kalmıştı. Horace Hedrick, amirinin çalışma odasına girdiğinde onu tarihi yapının kalın pencerelerin başında dalgın nazarlarla bahçeye bakarken bulmuştu. David Green'in üzerinde adeta üniforma gibi giydiği tüvit gri elbisesi, yeleği ve papyon kravatı vardı. Pantolonu her zaman olduğu gibi yine buruşuktu. Hedrick odaya girerken kapıyı vurmuş ve Green'in cevabından sonra içeriye dalmıştı. Ama David başını çevirmeden bahçeye bakışını sürdürüyordu. Varlığını belli etmek istercesine hafifçe öksürdü. David Green istifini hiç bozmamıştı. Bir süre bekledi Horace fakat amirinden ses çıkmayınca ölçülü bir sesle ''Beni çağırmışsınız efendim'' dedi. Anormal bir durum olduğunu hemen sezinlemiş ve resmi bir tavır takınmaya çalışmıştı M.I. ajanı. Diğer zamanlarda aralarındaki yaş farkı az olduğundan ve genellikle üst rütbeli bir memur olmanın avantajını David'in sık sık kullanmadığını bildiğinden tatsız bir durumun söz konusu olduğunu sezinlemekte zorluk çekmemişti. Birbirlerine uyumları iyiydi. Her ne kadar kişilik, zevk ve sorumluluk duyguları farklıysa da bugüne kadar aralarında herhangi bir sürtüşme geçmemişti. David başını çevirmeden sordu. ''Mr. Thomas Higgins'ın nerede olduğunu biliyor musun? Şu anda mı?'' ''Evet Horace, bilmiyorum.'' diye mırıldandı Hedrick. ''Muhtemelen otelindedir. Oteli aradım. Dün hesabını keserek oteli terk etmiş.'' Genç M.I. ajanı bir kaşını yukarı kaldırdı. Durumu yadırgamıştı. ''Bana bir şey söylemedi. Bana da.'' diye fısıldadı David. ''Acaba şu bulduğun kızla temasa geçmiş olabilir mi?'' ''Belki. Kızı aramamı ister misin?'' ''Şimdi değil.'' David Green'in sesi boğuk çıkmıştı. ''Neler oluyor efendim? Sizi rahatsız eden bir şey mi var?'' ''Belki de Mr. Higgins otel değiştirmeyi düşünmüştür. Oldukça titiz ve seçici biri gibi gelmişti bana. Kaldığı otelden memnun olmayabilir.'' David nihayet ağır ağır geriye döndü. Horace onun yüzündeki olumsuzluğu görünce şaşırdı. Gözleri kanlanmıştı ve suratında müthiş yorgun bir ifade mevcuttu. ''Sorun otel meselesi değil Horace.'' diye homurdandı David. Genç ajan sabırla bekledi ama bir şeylerin ters gittiğinden artık kesinlikle emindi. Neden sonra David, sanırım oyuna geldik, hem de hiç ummadığım bir oyuna. Oyuna mı? Mr. Higgins bizi kandırdı. Pek anlayamadım efendim, nasıl yani? O buraya yetkili ve görevli olarak gelmemiş. Ortada resmi bir araştırma yok. Senin anlayacağın gizli servis tamamen şahsi yararı için kullanmaya kalkıştı. Fakat bunu nasıl öğrendiniz? David Green içini çekti. En başından beri şüphelenmiştim. Ama asla konduramadım. O efsane ajanın böyle bir şeye kalkışacağını düşünemedim. Sonunda merkeze durumu şifreli bir faksla sordum. Gelen cevap endişelerimi teyit etti. Horace bir süre sessiz kaldı. Ne yapacağız şimdi diye sormak zorunda kaldı sonunda. Bir sürü şey diye hüzünlü şekilde konuştu David. Majestelerinin gizli servisi artık kesinlikle ona yardım edemez. Düşündüğüm kadarıyla gerçek niyetini bize asla açıklamadı. Ve neyin peşinde olduğunu bilmiyoruz. Londra'nın endişesi burada siyasi bir skandalın çıkması. Gelen cevabi yazıda bunu mutlaka önlememiz emrediliyor. Hedrick safça sordu. Ne tür bir skandal? Sorun da bu ya. Mr. Higgins'ın bize anlattıklarını bu sabah yeni bir faksla merkeze bildirdim ve ne yapmamız gerektiğini sordum. Gerek görülürse MIT'le temas yetkisi istedim. Cevap geldi mi? Evet, seni çağırmadan az önce. General Vasily Kirilenko ile 20 yıl evvel Doğu Almanya'da temas kurdu ve çok önemli bir operasyondan tam yetki olarak çalıştığı doğru. Ama maalesef bize gerçekleri tam olarak aksettirmemiş. O dosya çoktan kapanıp arşivin tozlu raflarına kalkmış bile. Servis kesinlikle yeniden açılmasını istemiyor. Olay Rusya ile olan münasebetlerimizi de etkileyecek nitelikte. Horace hafifçe gırtlağını temizledi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? David Green sabırsızca ellerini ovuşturdu. Merkezden gelen talimat açık fakat öncelikle Ankara'daki Büyükelçilik nezdinde çalışan servisin Türkiye yetkilisine telefon edip durumu açıklamak zorundayım. Gerekirse Büyükelçi Rus Büyükelçisiyle durumu daha da vahim bir hal almadan bir açıklama yapar. Ben de derhal MIT'le temas kurup vaziyeti izah edebilirim. Horace endişeyle kıvrandı. Bu endişede biraz da bencilliğinin ve Neslihan'la kurduğu ilişkinin huzursuzluğu vardı. Olay bir fiyasko olarak gelişirse okka altına gitmesi de söz konusu olabilirdi. Şu kızı hemen arayıp uyandırayım mı? Mr. Higgins'la temas kurmaktan kaçınsın. Hayır, o kadar acele etme. Önce bir plan yapmamız ve o plan dahilinde hareket etmemiz icap edecek. Lakin hiç kuşkusuz benimdeki bir sıraya koymak zorundayım. Zira Higgins'ın ortadan kaybolması hiç hoşuma gitmedi. David Green masasının başına oturdu. Önce Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliğini aradı. Gereken açıklamaları yaptıktan sonra telefonu kapatıp bu defa MIT'in Yıldız'daki bölge binasını aradı. Telefon operatörüne Semih Tuğrul'la görüşmek istediğini söyledi. Operatör az sonra Semih Tuğrul'u bağlamıştı. Otel odasında saatler geçmek bilmiyordu. Thomas Higgins sabah kahvaltısını da öğle yemeğini de oda servisinde istedikleriyle geçiştirmiş, otelde varlığını belli etmemek ve kimseye görünmemek için gün boyu odadan dışarıya adımını atmamıştı. Yemek siparişindeki fişleri de hep otelin İtalyan müşterisi Gianluca Panucci adına imzalıyordu. Akşama doğru emniyette olduğunu biliyordu.